Merhaba, Kendimiz İçin Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin, Dicle ve Tuğçe ile birlikteyiz. Bugün akıl sağlığımızın önemini konuşacağız. Böyle deyince tabii çok geniş bir konu gibi gözükse de kendi hayatımızda buna önem verdiğimiz süreçte gördüğümüz faydaları ve bunun ne kadar önemli bir yeri olduğunu konuşacağız kendi örneklerimizle birlikte. Ben bir izlediğim bir videodan örnek vermekle başlamak istiyorum. Bir TED konuşmasında bir konuşmacı, hatta ismini de vereyim, Guy Winch, neden duygusal ilk yardım uygulamalıyız diye bir konuşması var. Türkçe altyazı olarak da YouTube'da bulabilirsiniz. Şöyle başlıyor konuşmasına: bir çocuk elini yanlışlıkla kestiğinde onu temizlemesi ve üzerine yara bandı takması gerektiğini bilir. Bunu yapar ve ondan sonra hayatına devam edebilir. Ama akıl ve ruh sağlığımızın stres içinde kaldığı durumlarda, yani işte bir taşınma olabilir, bir ayrılık olabilir, bir kayıp olabilir. Bu aynı tepkiyi göstermekte insanların ne kadar zorlandığıyla alakalıydı. Yani akıl ve ruh sağlığına özellikle zor durumlarda, dışsal etkenlerle ilgili sıkıntılar olduğunda gerekli önemi gösterip, gerekli özeni gösterip, bakımı yapıp, temizlenmesi gerekiyorsa temizleyip veya yaşanması gerekiyorsa yaşanması gerektiğine dair bir konuşma vardı. Ben bu konuşmayı izlediğimde birkaç sene önceydi sanırım ve bana çok iyi gelmişti. Çünkü akıl ve ruh sağlığının aslında düşünenin aksine soyut değil, daha somut bir gerçeklik olduğunu fark etmemi sağlamıştı. Bu gruptaki arkadaşlarım da zaten bunun önemini bilen insanlar ve bunun üzerine çok da sık konuşuyoruz. Bugün de bunu konuşarak başlayacağız. Dicle, seninle başlayalım. Konuyu sen seçtin mi hatırlamıyorum ama.
Konuyu ben seçmedim ama ben terapiyi çok seviyorum. Çünkü 1,5 saat boyunca kendinden bahsediyorsun ve sonra 1,5 saat boyunca kendinden bahsettiğin için suçluluk duymana gerek kalmıyor ve karşıdaki insanı dinleyip soru sormak zorunda da kalmıyorsun.
Parasını verip kendinden bahsediyorsun.
Yani parasını verip kendinden bahsediyorsun. Sonra böyle hoş bir sohbet oluyor. Çünkü tamamen seninle alakalı.
Terapiye yeni bir yaklaşım.
Aynen. Bu mu en sevdiğin kısmı terapinin?
Bu da benim kişiliğimle ilgili güzel açıklamalarda bulunan bir anekdot olsun.
Kendin hakkında konuşmayı çok seviyoruz olabiliriz ama bu bazen çok zor olabiliyor. Mesela hani biz çok uzun süren arkadaşlığımızda belki zamanında bana bu konuda çok şikayet ediyordunuz. Çok anlatmıyorsun. Biz sana bir şey anlattırmak için çok uğraşıyoruz.
Bir şeyi anlatması, gerçekten bir şey anlatacağım dedikten sonra 4. saatte bir şeyi anlatmaya başlaması.
4. saat ve 4. birada. Ağzından lafları cımbızla alıyorduk. Ben bunu ama zaman geçti daha çok relate etmeye başladım. Kesinlikle. Belki size karşı değil ama insanın kendisi hakkında ve günlük hayatını çok etkileyen işte geçmiş travmaları, geçmiş problemleri hakkında konuşması çok zor ve cesaret isteyen
kesinlikle
bir şey.
Öyle ama hiç korkutucu değil. Yani baştan öyle gözükse de aslında içine girdikçe ne kadar iyileştirici olduğunu fark edebiliyorsun. Yani biz şu an hani terapiye gitmek üzerinden başladık akıl sağlığı kontrolümüze. Hani biraz ondan bahsedelim. Daha tabii bunun tek yöntemi terapiye gitmek değil diye düşünüyorum.
Ben senelerdir falan yakın çevremi terapi övüyorum. O yüzden bu podcast yayınında da uzun uzun yine baştan terapi övmek isterim.
Yani hepimizi terapiye başlatan insansın diyebilir miyiz Esin Turhan senin için?
Aa, öyle miyim? Öyleyse onur duyarım. Hiç zannetmiyorum. Nihan benden daha önce
ha, doğru, evet. Ama mesela bende sizin etkiniz çok fazla oldu.
Evet Tuğçe. Tuğçe,
Tuğçe'cim senin kafana silah dayamak üzereydi ki kayıt yaptırdım diye.
Arkadaşlar ben fakirim ya, normal yani. Ben
kesinlikle
bir kere şundan da bir bahsedebilir miyiz, yani hani terapi vesaire akıl sağlığını korumak, yani Türkiye'de herhangi bir sağlık hizmeti ne yazık ki çok ulaşılabilir olmayabiliyor herkes için. Buna fiziksel bir sağlık hizmeti de dahil olabilir. Ruhsal ve akıl sağlığı ile ilgili bir sağlık hizmeti de olabilir. Terapi de tabii ki devlet hastanelerinde çok fazla seçenek var ama bu işi hani ne diyelim, özel muayenehanesinde vesaire yapan bir terapiste gitmeyi planlıyorsanız bu maliyetli bir şey. Evet. Bunu bir negatif şey olarak söylemiyorum ama pek çok insanın bariyerlerinden biri de bu olabilir. Çünkü benim için senelerce bu bir bariyerdi mesela, maalesef ki.
Evet.
Hatta şunu söyleyebilirim, kusura bakmayın, sözünü kestim. bu hani Nihan'ın ilk verdiği baştaki TED konuşması örneğine de benziyor. Şimdi mesela fiziksel bir sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğun zaman hani birçoğu karşılanıyor özel sigortalar tarafından ya da SGK tarafından. Ama mesela akıl sağlığıyla ilgili bir şey olduğu zaman çoğu özel sigorta senin yalnızca psikiyatriste gittiğin zaman harcamalarını karşılıyor. Mesela psikolog, psikoterapi, psikodrama gibi şeyler mesela karşılanmıyor. Çünkü bunlar inanılmaz opsiyonel görünüyor. Hani hobi gibi. Sanki şey gibi böyle burnunu yap, şöyle nasıl desem
lüks,
hani.
Lüks harcama.
Evet, lüks gibi görünüyor.
Diyelim ki bir psikiyatristen, ya bunu çok iyi araştırmadım açıkçası ama şöyle bir durum var. Diyelim ki psikiyatristen bir rapor aldın akıl sağlığınla alakalı. Bu özel sigortaya mesela risk taşıyan insan olarak değerlendirildiği için sigortanın fiyatını yükselten bir şey olarak da yansıyormuş. O yüzden bazı doktorlar buna da özen gösteriyorlar. Yani bu ne kadar sistem içerisinde ne kadar iyi, ne kadar bireyi koruyor veya ne kadar etik bilmiyorum ama böyle bir durum da söz konusu. Yani toplumsal algısı ve sistemin içinde nasıl yer aldığı çok önemli bir faktör insanların bunu algılaması açısından.
Yani bu konuda kesinlikle daha fazla insanın, yani ana akım bir kendine iyi bakma yöntemi olarak hala kabul görmeyişinin sebebini, yani hem kişisel bariyerler hem toplumsal bariyerler. Kişisel bariyerleri de örneklendirelim. Toplumsal bariyerlerinde işte kesinlikle en büyük parçalarından biri, ya psikologların fiyatı ne olmuş arkadaşlar ya? Seans ücretleri yani çok pahalı.
Evet.
Bu çok çok büyük bir engel. Kariyerin başında olan bizim yaşımız, yaşlarımızda olan insanlar için. Onun dışında işte kesinlikle toplumsal olarak hala bir kabul görülmemesi, stereotipik bir takım algılara sebep olması, kurumsal olarak da çok büyük engeller var. Yani eski iş yerimde son derece yaygın olarak bütün çalışanların ikincil travmaya maruz kaldığı ve bunun çok doğal oluyor. İşin doğası gereği insanların psikolojik olarak etkilendiği bir görevdeyken çalıştığım kurum bile, uluslararası bir kurum olan bu güzel örgüt, psikoloğa gidilmesini kağıt üzerinde destekleyip pratikte önüne her türlü engeli çıkarıyordu sağ olsun. Yani rahatlıkla çalışanların birbirlerine bunu söyleyememesi, işte rapor götürmek zorunda olman, raporları sırf insanların çalışan dosyalarında görülecek diye psikoloğa gitmekten çekindiklerini biliyorum. Yani iş arkadaşlarımızla sürekli kendi aramızda konuştuğumuz bir şeydi. Yani şimdi tepeden bunlar desteklenmediğinde kaybedecek çok fazla şey olan insanlar tabii ki çekince gösteriyor. Son olarak da başka bir de örnek vereceğim buna. Çok özür dilerim. Kanada'da şu anda ikamet etmekte olduğum bu güzel ülkede akıl sağlığı, ruh sağlığı çok gündemde olan meseleler. Ve burada biliyorsunuz sağlık şeyleri, hizmetleri bedava. Buna rağmen yine psikolog burada da şey değil. Özel sigortan olmadan faydalanabildiğin bir hizmet değil. Yani bu nasıl bir ikiyüzlülük? Neden hala dünyanın her tarafında demek ki bu şekilde engeller var?
Peki o zaman ben bir soru sorabilir miyim? Bütün bu engellere rağmen neden terapiste gitmeliyiz? Neden bu kadar önemli?
Buna ben çok net bir cevap verebilirim. Çünkü bu bir ihtiyaç aslında. Yani bu şunun gibi bir şey. Bana mesela psikoloğum ilk zamanlarda böyle bir açıklama yapmıştı. Karnın ağrıdığında nasıl doktora gidiyorsan ya da işte bacağını kestin doktora gidiyorsan ruhunda, aklında bir sıkıntı oldu. Ya sıkıntı demeyelim ama hani bir karmaşa, bir çözmen gereken bir şey olduğunu düşündüğün zaman da uzman bir kişiye gitmek aslında bir ihtiyaç. Senin söylediğinle bağlantılı olarak Esin, yani hani bunun bu kadar konuşulduğu ülkelerde dahi bunun bir ihtiyaç tanımının içine girmiyor olması, bunun hatta yani bir insani hak aslında, yani hani ihtiyaçtan kastım da bu. Yani nasıl acile doktora gidebiliyorsan istediğin anda aslında bir psikolojik danışmanlığa da ulaşımın olması gerekiyor. Ben kendimde bu ihtiyacı kesinlikle hissettiğim için mesela terapiye başladım. Çünkü her zaman her şeyi kendi başına çözemeyebiliyorsun ki insan psikolojisi bence gerçekten çok karmaşık bir şey. Bir de yani Nihan'ın anlattığı ilk o TED Talks'a bağlantılı olarak işte hepimiz elimiz kanadında yara bandı koymayı biliyoruz ama psikolojik problemlerle başa çıkmak şu anlamda çok zor. Bu çok kişiden kişiye değişebilen bir şey. Yani diğeri çok daha evrensel kuralları olan bir şey. Fiziksel sıkıntılarla uğraşmak, hastalıklarla uğraşmak. Yani apandist, yani karnın ağrıyorsa apandist olabilir, gidiyorsun ameliyat oluyorsun. Ama kalbin sıkıştığında bunun neye delalet ettiğiyle ilgili kişiden kişiye çok fazla şey değişiyor. Seni strese sokan şey ne, seni mutsuz eden şey ne, senin hayattaki deneyimlerin, çocukluk travmaların. Dolayısıyla sen tek bir kişi olarak da bununla nasıl başa çıkacağın konusunda her zaman çok deneyimli ve bilgili de değiliz bu arada hiçbirimiz. Çünkü bu anlamda bir bilgi de aktarılmadı biz yetiştirilirken. Bilmiyorum sizin, yani bana aktarılmadı, size aktarılmış mıdır bilmiyorum ama.
Çok ama çok haklısın. Son terapimden sonra bunu düşündüm. Daha çok yeni. Okullarda bunun bilgisini neden almıyoruz'u sorguladım ya.
Çünkü bu çok yeni bir mesele aslında. Yani insanların psikoloji denen bir kavramın da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaygınlaşması, yani aslında baktığın zaman 100 yıllık bir geçmişi olan bir bilim dalı değil. Bu yüzden psikolojinin ciddiye alınması, gelişmesi, yöntemlerin uygulanması hala tartışılıyor, çoğu şey hala tam olarak oturmuş bir şey değil. Hala da değişiyor. Bu yüzden yeni yeni bu konuşmalar yapılarak, yani diyaloglar kurularak insanlar bunun önemini yavaş yavaş kavramaya başladı. Bence bu yüzden, yani neden böyle yetiştirilmedik sorusu da, yani bence bizim ebeveynlerimizi hani burada suçlamak da çok doğru değil. Çünkü onlar da o şekilde yetiştirilmedi. Bu yeni ortaya çıkan bir konu aslında. İnsanların yeni üzerine düşünmeye başladığı, üzerine bir şeyler yazılan, çizilen ve bu yazılanların herkes tarafından ulaşılabilir olduğu bir dönem. Bu bizim için geçerli, onlar için geçerli değildi. Bu yüzden hani bunun farkında olmanın önemi biraz işte jenerasyon, nesille de alakalı.
Tabii ya, masraflı oluşunu falan da anlıyoruz ama hani kişisel gelişim kitapları, meditasyon, valla Türkçesini bilmiyorum, mindfulness.
Farkındalık sanırım ya, mindfulness.
Farkındalık mı?
Galiba.
Ya ruhani farkındalık falan olabilir gerçekten. Ya bununla ilgili sonsuz kaynak var YouTube'da. Orada burada. Benim kişisel olarak kendi çevremde gözlemlediğim şey şu oluyor. Ben birilerine bunun faydasını anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. İşte bana şöyle yardımcı oldu, böyle yardımcı oldu. Çok güzel.
Nasıl
bir
yardımcı
şey
oldu?
İşte. Nasıl yardımcı oldu? Kendimi daha iyi tanımama yardımcı oldu. Çünkü bir takım kendimizle ilgili aslında günlük yaşamımızı çok direkt olarak etkileyen durumları fark etmek için biz kendimize doğru soruları soramıyoruz. Bunun için bize bu konuda uzmanlaşmış birisinin yol göstermesi, yönlendirmesi gerekiyor. Ve önce onun yönlendirmeleriyle ve daha sonrasında günlük hayatımızı kolaylaştıracak belki tavsiyeler vermesiyle o farkındalık seviyesine erişiyoruz. Benim için böyle oldu bu süreç. Ben terapinin en çok bu anlamda faydasını gördüm. Tabii ki biz bu konuda uzman olmadığımız için, hatta yani ne yalan söyleyeyim, benim terapistimin bana uyguladığı yöntemlerin teknik isimleriyle bile ilgilenmediğim için bu konuyu açıklayacak yeteri kadar teknik terimler bilmiyorum. Tek bildiğim şey çok hoşuma gitti ve çok faydasını gördüm. Seanslardan sonra kendimi çok rahatlamış hissettiğim.
Ben de benzer bir yorum yapacağım. Bence en güzel kısmı farkındalık yaratma kısmı. Çünkü biraz da en zor kısmı da bu gibi geliyor bana aslında. Yani bilimsel olarak bilmiyorum bunun karşılığını ama aslında bir şeylerin farkına vardığın zaman o değişimi başlatma gücünü kendinde bulabiliyorsun. Bence bu çok güzel bir şey. Yani terapi sana yol gösterebiliyor sanırım. Farklı ekoller, farklı duruşlar sergiliyor bunda ama mesela bazısı yol gösterebiliyor, bazısına sorular soruyor, daha iyi farkındalık
sağlıyor. Mesela ne konuda farkındalık sağlıyor? Biraz detaylandırıyorum çünkü hani evet konuşuyoruz ama biraz daha kişiselleştirmek ve şey adına, yani hani bana bu şekilde etki etti
buna
gibi.
Cevap verebilirim. Aynen, buna şöyle cevap verebilirim. Şimdi hayatımızda böyle bazen sürekli yanlış giden bazı şeyler oluyor. Yani bir pattern oluşuyor. Hani hayatta abi ben de şunu hiç yapamıyorum. Abi şu da hep benim başıma geliyor dediğimiz. Abi dedim bu arada podcast'te. Neyse. Şu da hep benim başıma geliyor dediğimiz şeyler yaşıyoruz. Ve bazen gerçekten bunun hep bizim başımıza geldiğini aslında hani böyle bir kadercilik anlayışıyla benimsiyoruz. Ama onun altında yatan başka sebepler oluyor. Ve bunu terapi sana bunu fark ettiriyor. Ya da bu arada başka yöntemler de olabilir. Hani kendine yardım kitapları var Esin'in bahsettiği gibi. Mesela David Burns'tu sanırım. David Burns'un İyi Hissetmek adlı bir kitabından bazen faydalanıyorum. Mesela o bana nasıl çarpıtmalar yaptığımı ve bunların ne anlama geldiğini ve bunları nasıl yani bu çarpıtmaları nasıl yapmayacağımı öğretiyor mesela. Yani insanın hayatını kolaylaştırıyor
bu gerçekten. Bu söylediğine belki şöyle bir örnek verebilirim. Ya farkındalık dedin. Bence hani temel noktası buydu. Benim terapi yolculuğumda da buydu. Yani örneğin bir anda mesela işte ağlayarak tepki verdim belli bir duruma. Hani bu işle ilgili olabilir veya işte ilişkilerde bir ilişkinin içerisinde olabilir. Bazen onu adlandırmakta yani o an ne hissettiğimi adlandırmakta zorlanıyordum. Çoğunlukla bu böyleydi. Yani bir şey hissediyorum o an ama ne hissettiğimi bilmiyordum örneğin ya da neden öyle hissettiğimi bilmiyordum. Ama bu terapi sonucunda bana bunu gösterdi. Yani o anlarda artık ne hissettiğimi, yani öfkemi, üzüntümü, işte kırgınlık mı, çaresizlik mi, bunların hepsini ayırt edebilme yetisini bana öğretti ve böyle olunca o zaman duygusal tepkileri de daha rahat kontrol edip davranışlarımı da, düşüncelerimi de buna göre yönlendirme imkanı tanıdı bana. Bence bu insanın hayat kalitesini çok çok yükselten bir şey. Hem hayat kalitesini, hem insanlarla kurduğu ilişkileri, hem kendini anlama, hem de iş hayatında ya da başka bir yerde kendini iyi hissetme. Biraz daha nasıl diyeyim, ayakları yere sağlam basıyor bir şekilde hissetmemi sağladı.
Bence çok güzel ifade ettin. Ama belki şunu da konuşmamız gerekir. Mesela bu adımı atarken insanları ne motive ediyor? Az önce cümleye başladığımda buraya gelecektim. Bunu konuşuyorsun mesela insanlarla. İşte belli ki ben başkalarını sürekli terapi etmek için motive etmeye çalışıyorum. Ve sonra herkes anlıyor. Aa evet ya, evet doğru falan diyor. Ama sürekli herkes benim ihtiyacım yok. Başkaları için güzel. Başkaları gitsin destekliyorum ama yok benim ihtiyacım yok diye düşünüyor. Niye? Çünkü yine kadınlarda daha fazla olduğunu düşündüğüm bu high functioning meselesi. Yani sürekli ne olursa olsun içinde belki fırtınalar kopuyor ama sabah kalkıp yine de işine gidiyorsun. Sabah kalkıp yine de akşam oluyor arkadaşlarına sosyalleşmeye devam ediyorsun. Bir şekilde rutin içinde davranışlarını devam ettirebiliyorsun. Devam ettirmediğinde iyiyim ya işte okey böyle hayat diyorsun. İlişkin içinde olabilir bu, ailenle olan ilişkinde de olabilir. Bir şeyler yolunda işte gidiyor. Çok kötü değilim. Ben dibe vurmadım. Ve bunun ben çok...
Ve çevrendeki insanlar da iyisin diyor. Özür dilerim sözünü kestim ama bence bu da önemli bir nokta.
Aynen. Evet, evet.
Bu arada iyisin, aynen. İyi de olabilirsin. Yani iyisin ve hayat kaliteni yükseltmek istiyorsun. Paran da var. Vaktin de var. Hani bu, yani bu insana sadece yardımı olan bir şey mesela.
Kesinlikle.
Hani bu, hani bu şey gibi değil gerçekten, bu kolum kırıldığında doktora gitmekten de farklı. Hani bu gerçekten sana sürekli olarak fayda sağlayacağından emin olduğun bir şey.
Kesinlikle ve ilişkilerini geniş anlamda da etkileyerek başkalarının da hayatını aslında daha kolaylaştıracak bir şey. Yani yakın çevrendeki insanların da hayatını pozitif anlamda etkileyecek bir şey. O yüzden her zaman burada bir açık kapı bırakıp insanları daha merak etmeye, bu koca milyonlarca insanın hayatını çok olumlu etkilemiş bu disiplini daha fazla merak etmeye yönlendirmek isterim ben.
Tıçı?
Ya Esin çok güzel toparladı. Ben şimdi konuyu tekrar dağıtmak istemiyorum ama çok kısa bir parantez açarak şey değinmek istemiştim aslında. O kişisel bariyerlere hani çok kısa bir değindik. Hani bu işin bir de toplumsal bariyer kısmı da var. Ben orada şunu hatırlatmak isterim herkese. Evet, ne yazık ki belli gruplar çerçevesinde ya da belli toplumlarda hani psikolojik danışmanlık almanın eşittir delilik falan gibi böyle çok umarsız bir takım şeyleri olabilir, çağrışımları olabilir ya da hani bir takım böyle stereotiplerle yaklaşılıyor olabilir. Ama bu böyle bir şey değil. İnsanın hani psikolojik danışmanlık alıyor olması akıl sağlığını kaybettiği anlamına gelmiyor, aynen dizinin biraz önce bahsettiği gibi. O yüzden hani Ya ben kendi terapi seanslarımdan yaklaşık bir senedir devam eden şunu öğrendim. Benim kendimde en net olarak eksikliğini çektiğim şey birilerinden yardım almaktı. Yani hani başkalarından yardım istemek konusunda ben çok kötüyüm. Sanki her şeyi her zaman kendim halletmek zorundaymışım. Her şey benim suçummuş ve her şey benim görevimmiş gibi bakıyorum hayata. Ve bu bütün bu terapilerde gördüm ki bu böyle değil, bu böyle olmak zorunda değil. Dolayısıyla buradan şuna bağlayacağım. Gerçekten yardım almanın herhangi bir konuda, bu kesinlikle bir psikolojik yardım da olabilir. Asla kötü bir tarafı yok. Bu noktada da hani bu stereotiplere de çok düşmemek gerektiğini düşünüyorum.
Kesinlikle. Herkesi kendilerini daha iyiye, daha huzurlu ve kendilerinin farkındalık seviyesi daha yüksek bir hayata yönelik sürekli okumaya ve geliştirmeye davet ediyoruz.
Evet, bu arada ben başta söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Gerçekten eğlenceli bir şey bu arada bir yandan da.
Yani herkes için eğlenceli bir deneyim olmayabilir ya. Yani.
Ha tabii, bu arada aynen. Hani duygusal anlarda yaşayabiliyorsun. Evet. Yani üstünden tren geçmiş gibi de olabiliyorsun. Ama en sonunda, yani en sonunda aldığın tatmin, hani kendinle ilgili başardığın ya da kendinle ilgili hissettiğin yeni duygular insana keyif veriyor gerçekten.
Öğrendiğin bir sürü şey, yani konunun uzmanı tarafından, hani ailene otorite olarak kabul ettiğin, işte sınıfta öğretmen, evde ebeveyn, işte iş yerinde patron falan gibi insanlardan çok farklı olarak işinin uzmanı olan birisi sana bir takım çok güzel şeyler veriyor, bilgiler veriyor. Ben bunu, ya ben her zaman merak ediyorum ve her zaman yeni bir şey öğrenmiş olarak çıkıyorum seanslardan ve bundan çok büyük bir tatmin alıyorum.
Ya bence bazen sadece seni hiç tanımayan birine bir şeyler anlatmak bile çok rahatlatıcı olabiliyor bu arada.
Evet. O boyutu da var gerçekten.
Ha, bir de şeyi de söyleyebilirim bu arada kapatmadan önce. Mesela bu dörtlü de yani hepimiz bu arada terapiye gittik. Hani bunu artık dinleyiciler anlamıştır. ama bir noktada hayatımın şöyle bir evresi olduğunu hatırlıyorum. Yani benim zaten 3 tane arkadaşım var ve onlar benim terapistim gibi. Onlar zaten bana harika fikirler veriyorlar ve her zaman benim yanımdalar ve çok akıllı oldukları için de bana çok faydalı oluyorlar.
Bahsettiğim bu 3 kişi biziz bu arada. Evet, o yanlış anlaşılmış. Aynen, pardon da.
Zaten hep Esin ve Nihan bir soru işaretine bakıyor. Kim acaba bu kişinin? Neyse, böyle bir düşündüğüm bir dönem oldu. Yani bu da çok güzel bir şey. Gerçekten hani ben sizinle konuşmayı da çok seviyorum. Ve biraz psikolojik ilk yardım yerine koyduğumda oluyor hala sizinle
konuşmalarımı. Amazon destek attı.
Evet, ama yani... Ama? Eğer hani ilgilenen... Ben de çok şeymiş gibi oldu şimdi. Çok fazla dinleyicimiz varmış gibi oldu.
Milyonlar, çok... 70 milyon ekranlarda bizi dinliyor.
Bir kişinin bile fikrini değiştirsek ne kadar güzel olmaz mı?
Çok güzel olur. İşte o kişiler için de şunu söylüyorum. Arkadaşlar iyidir ama terapiye gittiğiniz zaman, bu işlerin içine girdiğiniz zaman ufkunuz çok açılacak.
Evet, ve bu terapiye gidenlerin deli olduğu anlamına gelmiyor. Hani çok...
Bunun üçüncü daha altını çizmemiz gerekir.
Aynen. Bence bunu bu kadar vurgulamamız biraz deli olduğumuza delalet ediyor olabilir.
Çok müşkül durumda biraz olduğuna da göstermiyor terapiye gitmek. Hani o da olmayabilir. Yani evet, işlevselliğini yitirmiş olmak gerekmiyor. Çok ciddi, kötü boyutlarda bir depresyon geçiriyor olmak da gerekmiyor. Bu herkesin her an yapabileceği bir kendini tanıma ve hayatını iyileştirme yöntemi.
Kesinlikle.
Ve böylece kendimiz için yapıyoruz da noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Görüşürüz.